Ayrım 16.
Senin anlayacağın bu işte böylece sona erdi. Eğer erdiyse, ya bunun bir oyun olduğunu anlarsa, oyun değil ki, seviyorum Nuran'ı. Eğer seni şurada görse Nuran, ağzını açıp da niçin geldi diye sormaz bile. Aman ne görsün ne de sorsun. Bırak şimdi gönül serüvenlerini. Nereden geliyorum sabah sabah biliyor musun? Bir polisin çayını içtim az önce. Bırak şapkayı abi. Eğer istersen çayım da var. Ihlamur içirmeyeceğim bu sefer sana. Dış yardım aldım dilimizin sayesinde. Sakın öğreteceğin Türkçe ile birlikte Türklüğünü de satın almaya kalkışmasınlar. Geç bunları abi, söyle bana. Acele yapılacak bir iş var mı? Bugün kalantor hocalar gibi üçüncü derse gidiyorum. Şurada bir saat kadar oturabilirim eğer bir iş çıkmazsa. Dur, aklıma gelmişken bir öğrenci için ricam olacak senden. Neydi adı? Babasının adı Basri, soyadı Dönmez. Bir kağıt vermişti ama yırttım üzerimde bulunmasın diye. Neydi çocuğun adı? Hilmi Çağan'ın sınıfında, ikinci sınıfta, iki senelik öğrenci. İkinci sınıflara ben gidiyorum. Yalnız 2C ile 2A'ya. Tamam, 2C olacak. Çocuğun adını unuttum. 2C'de soyadı Dönmez olan bir öğrenci. Babası polis. Bulurum abi. Bu çocukla ilgileniver. Hiç merak etme. Başka? Esas mesele bugün ayın biri. Aylık günü. Evet, paralanacağız. Şükran benim aylığımı alacak okuldan. Mutemedim olarak. Yani gideyim derlemeye, öyle mi? Bugün değil. Bugün o gidip alacak okuldan. Ne vakit istersen abi. Yalnız şunu söyleyebilirim açıkça. Özel dersten aldığım parayla borçlarımın büyük bir bölümünü kapattım. Aylığımın çoğu elimde kalacak. Geçinip gideriz gül gibi. Güzel. Demek konukluğa kabul ediyorsun beni. Kalabildiğin kadar. Şu halde aylığım için pek acele etmesek de olur. Sanıyorum ki bu aylık işi polisçede biliniyor. Paranın bir bölümünün elime hangi yollardan geçeceğini bekliyorlar gibi geliyor bana. Doğru, uyanık olmalı. Açık vermeyiz abi. Sen artık 20 gündür bu işin ustası oldun. Ustası değil, ancak işçisi. Benim işim polisten kaçmak, yakalanmamak. Polisle karşılaşınca da çuvallamamak. Rastlantılardan yararlanmasını bilmek bir de. Hepsi bu kadar değil demek. 20 günlük deneyimlerime göre bu kadar değil. Bir de dostların desteği, yardımı. Ayten gelmişti aklına. Eğer bu becerikli kız, bu uyanık kız kapıyı çalıp da onu dışarı çıkarmasaydı zor kurtulurdu polisin elinden. Peki bu kurtuluşu neye borçluydu? Bu işlerdeki 20 günlük deneyimine mi? Yoksa rastlantılardan yararlanmasını bilmesine mi? Hangi rastlantılardan yararlanmıştı ki? Ayten'in ona karşı olan acıma duygusunun rastlantıyla ne ilgisi vardı? Acıma diyordu. Bu bir açıdan yanlış da sayılmazdı. Ciğerlerinden hasta olduğunu bilmesi, tutuklanıp götürülürse sonuçlarını düşünmesi değil miydi onu bu ataklığa sürükleyen? Valide Bağı sanatoryumunda yattığını yıllardan beri bilmiyor değildi. Şükran'la birlikte bir iki kez onu görmeye geldiklerini anımsamıştı. Sanata karşı olan sevgisinden de ileri gelebilirdi. Severdi kitap okumayı. Boş zamanlarında gelir, beğenebileceği bir kitap isterdi ondan. Onun için ağır olduğunu bile bile verdiği kitapları büyük bir çaba harcayarak okur, eğer sevmediyse beğenmediğini açıkça ortaya koymakla birlikte kitabın gerçek değerini de bulup çıkarmasını bilirdi. ''Birer sigara yakabilir miyiz abi?'' diye yabancı bir sigara uzattı gülerek. ''Yakalım'' dedi. ''Bugün gerçekten keyfim yerinde. Öyle şeyler oldu ki hak ettim bu sigarayı.'' ''Ne oldu abi?'' ''Bir kapandan kurtuldum. 16-17 yaşında bir kızın yardımıyla da.'' ''Kurtuldun öyle mi? Nasıl kız bu? Kimin kızı? Okur yazar mı?'' ''Senin Çiğdem kadar değil. Nasıl oldu anlat abi.'' Bizim ev sahibi beni tam ele verirken kızı durumu haber verdi bana. Aşk olsun, ne kızmış ya. Bir bizim evdeki olayı düşün, bir de bu olayı. Benim yeni sevgilim hiç de aşağı kalmaz ev sahibinin kızından. Neden ileri geliyor bu? Biri üniversiteliydi, biri de işte böyle. Bir süre düşündü, gene kendi buldu sorunun yanıtını. Bak abi, şunu diyebilirim. Silme bir cahilin doğru yola girmesi çok daha kolay. Bunu biraz daha genişletirsek, memleketin büyük bir gerçeği de çıkar ortaya. Halkımızdan gelişmeler istediğimiz zaman, onu alfabesiz bırakan yetkililer bile rahatça şöyle diyebiliyorlar: ne yazık ki halkımız cahil. Ondan olgun davranışlar bekleyemeyiz. Sonra da bu halkı, sözüm ona, olgunlaştırmak için bir sürü uydurma kurslar, okullar, dernekler, cemiyetler, değil mi? Onlara paradoks da olsa söyleyeceğimiz gerçek şu: bereket versin ki halkımız cahil. Çok doğru. Çiğdem'le yaptığımız tartışmaları hatırlıyorum toplum sorunları üzerine. Kök söktürdü sana, değil mi? Neden? O konulardaki bilgisizliğinden değil. Öylesine namussuzca şeyler öğretmişler ki bunları silip atamıyor kafasından. Sen elinde sünger, önce bunları sileceksin, sonra yenilerini vereceksin. İki ayrı iş. Hem konuşuyor hem de Şükran'dan parayı nasıl aldıracağını düşünüyordu. Birden dayısının kızı Zehra gelmişti aklına. Dişçilikte okuyordu. Cengiz derse gittiği bir gün onu göremez miydi? Biliyordu. Son günlerde Şükran'ın sık sık onlara gidip geldiğini. Hele Aliş yengesinin yanındaydı hemen her gün. Cengiz bir yanıyla üniversiteli olduğu için üzerine dikkati çekmeden kolayca Zehra ile konuşabilirdi. İyi ama ondan kuşkulanmaz mıydı Zehra? Cengiz birden fırlamıştı ayağa. Daha çok konuşacaklarım var seninle, dedi. Ben şimdi gidiyorum. Bugün aylık günü. 46 kişi var sırada. Aylık alacak. Kaçta döneceksin? 2. Öğleden önce, 2 öğleden sonra 4 dersim var. İşim bitince hemen gelirim. Senin dişçi okulunda arkadaşın var mı, diye sordu birden. Çok. Görüşüyor musunuz onlarla? İşim düştükçe. Dolacak dişin var mı senin? Var, bir tane. Dolar mı dolmaz mı bilmiyorum. Aman vaktini geçirme, çekerler sonra. Gülüyordu. Dişçi misin be, dedi Cengiz. Diyelim ki dişçisin. Ağzımın içini mi gördün? Ben diş için sana bir şey söylemedim ki. Senin oraya gitmenin tam vakti demek istedim. Gitmişken de dayımın kızı var orada. Adı Zehra. Onu göreceksin. Soyadı Akalın. Biçimine getirip tanışacaksın onunla. Kaçıncı senesi? 3 yıl önce götürüp yazdırmıştım oraya ama kaçıncı sınıftadır kendisi daha iyi bilir. Bugün gelir, bir şeyler yedikten sonra gidersin. Öğleden sonra gidersem bulmam zorlaşır. Onlar daha çok öğleden önce çalışırlar. Yarın dersim yok. Peki öyleyse yarın gidersin. Kapının yanındaki çengelden paltosunu alırken, eğer acıkırsan gaz ocağına yakar, eti ısıtabilirsin. Beni hiç bekleme. Yok, eğer beklersen tam 2:10 geçe gelirim. Helvalar, pastırmalar, sucuklar. Beklemeye çalışırım öyleyse. Haydi, hoşça kal abi. Polis oğlunu da unutma. Soyadı Dönmez. Adı, hay Allah, Basri. Basri Dönmez'in oğlu canım. Bir haftadır diş hekimliği okuluna gidip geliyordu Cengiz. Önce dişinin röntgenini çektirmişti. İkinci gidişinde dolabileceğini söylemişlerdi. Bir akşam geç vakit döndü, kapıyı anahtar ile açıp girmişti. Daha içeri girmeden seslendi. Tamam. Nedir bu tamam olan, dedi Mustafa. Müsveddelerden başını kaldırdı da, tanıştık dedi. Zehra ile mi? Evet, onunla. Geçen sefer uzaktan görmüştüm. Tanıştık bizim Dündar'ın aracılığıyla. Liseden sınıf arkadaşımdı Dündar. Ben 1-2 sene eğlendim yollarda. O dişçiliği bitirip askerliğini de tamamladıktan sonra girmiş asistan olarak. Senin anlayacağın iyi arkadaştır Dündar. Dişimi de o dolduruyor. O tanıştırdı Zehra ile beni. Senin öğretmenlik yaptığını da söyledi mi tanıştırırken? O söylemedi ama ben açtım. Karagümrük Ortaokulu'nda yardımcı öğretmenlik yapıyorum dedim. Biraz sokuldum yanına, Karagümrük Ortaokulu'na Mustafa Ural'ın yardımıyla girdim dedim. Öyle mi diye bir süre yüzüme baktı. Çok memnun oldum Mustafa ağabeyimi tanıdığınıza. Sağlık durumunu öğrenmek ister misiniz diye sordum. Yoksa görüyor musunuz onu, dedi. Saklamadım. Hem de sık sık gördüğümü söyledim. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyince çok sevindi. Belki inanmaz diye bir dizi şiir yazdığını da anlattım. Siz de bu dizeden müsveddeler varmış deyince güldü. Siz yeni yazdıklarını getirin, ben de eskilerini veririm, dedi. Çok akıllı kız. Yani, dedi, ona beni gördüğüne inandırmak için bütün hünerini gösterdin, öyle mi? Öyle yaptım. Çok güzel. Yarın yazdığım mektubu götürür verirsin. Aklına koydum bir kere şu aylık işini. Parasız mıyız şurada? Canım, 30-40 lira cebinde bulunursa kötü mü olur? İleride hiç mi para lazım olmayacak yani? Peki abi, sen ne istersen onu yapacağım. Dişinin dolgusu nasıl gidiyor? Hiç yoktan bir diş kazandırdın bana. Oyuk çok geniş, dolgu tutmaz diyor Dündar. Bir kaplama yapacak. İşimi bitirip de çıkarken kapının önünde Zehra'ya rastladım. Bir arkadaşıyla konuşuyordu. Yanında 16-17 yaşlarında bir kız. Yukarıda da görmüştüm bu kızı, dişçi koltuğunda. Nasıl bir kız bu? Karaya yakın esmer. Saçları alnından kesilmiş. Eğer yenisini yaptırmadıysa benekli bir palto. Benekliydi paltosu. Ve kısa beyaz çoraplar. Tamam. Ev sahibinin kızı. Doğrudur. Üniversitenin önünden geçtiler. Veznecilere yürüdüler. Arkalarından yakışıklı bir delikanlı gidiyordu utangaç soyundan. Eğer dedim kızlar tramvay caddesinden geçip sağa ya da sola saptıkları zaman bu delikanlı da arkalarına takılırsa %100 bu kızlardan birine tutkundur. Bir süre bekledim durakta. Kızlar karşıya geçip hemen saymanlığın önünden saptılar. Delikanlı da peşlerinden. Artık hiçbir kuşkum kalmamıştı. Demek bizim Zehra'nın ya da ev sahibinin kızı Ayten'in sevgilisi olduğuna inandın, öyle mi? %100 ikisinden birinin. Ben hiç sanmıyorum. Paltosu nasıldı delikanlının? Kırçıl bir palto değil mi? Evet, öyleydi. Polis mi diyeceksin abi? Öyle demek gerekiyor. Gene de belli olmaz. İnsan bir çemberin içine girdi mi, olayları hep kendisiyle ilgili görmeye başlıyor. Kim bilir? Zehra ev sahibinin kızından az ileride ayrıldıktan sonra evlerine sapınca o polis sandığımız delikanlıyla konuşacak, sinemada buluşmak üzere ayrılacaktır. Ama ben gene de bir polis olması kuşkusundan kendimi kurtaramayacağım. Ben de olmaz diyorum. Yarın sen Zehra'yı izlemekten vazgeçer, yazdığım mektubu verirsin. Konuşmazsın da. Artık getirdiğim dergileri, gazeteleri gözden geçirebilirsin. Ben yemek hazırlığına başlıyorum. Kalktı, askıdaki paltosunun cebinden bir tomar gazete aldı, uzattı Mustafa'ya. İşte Turan dergisi. Geçen gelişine lafını etmiştik. Nisan sayısı. Şöyle bir sayfalarını çevirdi. Gözü Sabahattin Ali'nin adına takıldı satırların arasında. Böyle bir dergide Sabahattin Ali'nin adı herhalde hayırla anılmayacaktı. Okudu. Bu hezeyanları yazan Sabahattin Ali, bugün kültür işlerinin mühim bir mevkiinde Marif Vekili Hasan Ali'nin şahsi sempatisi sayesinde batırmak istediği Türk milletinin parasıyla rahatça yaşamaktadır. Batırmak istediği Türk milleti ha? Hangi toplumcu? Türk milletinin mutluluğu için işkencelere göğüs germekten yılmıştır bugüne kadar. Hele Sabahattin Ali. Pırıl pırıl yazılarıyla hep halkın geleceğine ışık tutmayı düşünmedi mi? Bilgisizlikten kurtulup insan gibi yaşaması için savaşmadı mı? Sayfaları şöyle hızlı öfkeyle çevirdi. Başta Nazım olmak üzere birçok toplumcu atlar karalanıyordu. Türk milletini batıran bu değerli sanatçılardı ha? Gözlerini kırpmadan Almanların safına katılıp ulusun kaderini Hitler'in deliliğine teslim etmek isteyenler, ulusu soyup İsviçre bankalarına yatıranlar değil de milleti batıranlar bunlar, öyle mi? Halkı için kafalarının ürünlerini ortaya döken aydınlar, sanatçılar, gazeteciler. Çıkardıkları dergilerde kelle kesem kan içem diye şiirler yazıp sen Çerkessin, o Arnavuttur, şunlar Lazdır diyerek kendi halkını aşağılayanlar, sen bizdensin, bizim gibi Türkçüsün diye zamanın başbakanına açık mektuplar yayınlayıp Milli Eğitim Bakanını solcu diye rapor edenler, en değerli profesörleri, en seçme öğretmenleri isim isim jurnal edenler. Bunlar ortalarda ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıp şuna buna ağız dolusu hakaret ederken o kendi ayağıyla gidip beni arıyormuşsunuz. Ne yapacaksanız yapın. İster asın, ister kesin. Nasıl diyebilirdi? Yeryüzünde binlerce kişi, soluk aldığımız süre içinde, cephelerde, dağ başlarında, toplama kamplarında, üstün ırkçılık adına sapır sapır dökülürken o, halk çocuklarının açlığını, bakımsızlığını şiirleştirdiği için nasıl suçlular listesine geçerdi? Cengiz'in çatal kaşık seslerine karışan çağrısı, "Buyur abi bir sofra ki bekar evinde bundan daha mükemmel can sağlığı." Bu gidişte beni polislerin eline aslan gibi bir tutuklu olarak teslim edeceksin. Fıstık üzümle beslenen kurbanlık bir koç gibi. Doğdun doğalı ne oyun gördün ne oyuncak. Uyu benim maviş kızım. Dem geçecek, devran geçecek, Keloğlan murada erecek. Sökülecek has bahçenin çitleri, ağlayanlar gülecek. Sabahtan beri yazıyordu. İtti önündeki kağıtları bir yana. Gün ışığı perdenin çiçeklerini daha canlı gösteriyor, odaya bir bahçe havası getiriyordu. Durulmazdı böyle havada. Pijamanın ceketini sıyırdı attı sırtından, suyun ısınmasını beklemeden duvardaki el kadar aynanın içine yüzünü sığdırmaya çalışa çalışa tıraş oldu. Şükran'ın Zehra aracılığıyla gönderdiği bohçadan böyle günler için sakladığı gömleği çıkardı, kravatını bağladı. Hava palto istemeyecek kadar güzeldi ama ne olur ne olmaz diye giydi paltosunu. Tam kapıdan çıkacağı sırada anımsamıştı. Cebine teslim kağıdı koymadan çıktığını. Çekti bir kağıt, yaza yaza ezberlediği satırları sıraladı. Bugün 12 Mayıs, emniyet müdürlüğüne gitmek üzere yola çıkıyorum. Teslim olmaya karar verdim, Mustafa Ural. Katlayıp koydu cebine. Kapının ikinci anahtarını çividen aldı. Eğer sağ salim dönerse kapıyı vurmadan girecekti içeri. İkincisi de Cengiz'deydi anahtarın. Sokakta kalmazdı arkadaşı dönemezse. İlk işi Fatih'e kadar yürüyüp duraktan birkaç gazete almak oldu. Ayak üzeri başlıklara bir göz gezdirdi, savaşla ilgili haberlere. Almanlardan yana olanları sevindirecek hiç de hayırlı bir haber yoktu. Açık açık bir şey söylenmiyordu ama ezbere bildiği Doğu cephesi biraz daha çökmüştü. Fatih Parkı'ndaki banklar, hükümet dairelerindeki devamsız memurları bekleyenlerle işsizlere kucak açmıştı. Boyacılar kendilerine yardımcı olan ilk yaz güneşinde habire fırça sallıyorlardı bütün gövdeleriyle. Mustafa dağılmaya yüz tutan ayakkabılarını onlardan kaçıra kaçıra geçti önlerinden. Bir işsizin ucunda pineklediği banklardan birine ilişti, açtı gazetelerinden birini. Sabahattin Ali, Saraçoğlu'ya yazılan açık mektupta geçen yenilmez, yutulmaz hakaretler için dava açmıştı. Bu dava ikiye ayırıyordu gençleri. Bir yanda hakaret edeni tutan ırkçılar, Turancılar, Alman faşizmin hayranları, öbür yanda özgürlüğün, toplumcu ilkeleri, ilericiliği, devrimciliği tutanlar. Sabahattin Ali şöyle diyordu bir gazetede kendini hakaret eden kişi için. Her yazısında muhakkak surette memlekette mevki ve şöhret olmuş kimselere tecavüzü itiyat edindiği ve bunu bir şöhret vesilesi saydığını bildiğim suçluya kendi üslubuyla cevap vererek arzusuna hizmet etmeye ne vaktim ne de vaziyetim müsaittir. Suçlu, herkese hakareti itiyat edinmiş biridir. Bu cüreti günden güne artarak devam edip gitmektedir. Gazeteler duruşmayı anlatıyorlardı bütün ayrıntılarıyla. Duruşma Ankara'da oluyordu ama İstanbul'dan gidenlerle mahkeme salonu tıklım tıklımdı. Hakaret edeni de, edileni de tutanlarla koridorlar bile dolup taşıyordu. Alman faşizminden yana olanlar, "Kahrolsun solcular!" diye bağırıyorlardı durmadan. Mahkemeden çıktıktan sonra yürüyüşe geçiyorlardı Ulus Meydanı'na doğru. Polis dağıtmak istese de İstiklal Marşı söyleyerek onları hakaretsiz bırakmıyorlar, yeniden adliyeye doğru koşuyorlardı. Sabahattin Ali'ye vatan haini diyen suçlunun ileri sürdüğü kanıtlar dayanıksız kalmış, Türk Ceza Kanunu'nun 482. maddesine uyularak suçlu cezalandırılmıştı. Ceza tescil olunmuş, Sabahattin Ali de davasını kazanmış oluyordu böylece. Ama bu tecil suçludan yana olanları coşturmaya yetip artmıştı. Yaşasın Türk yargıçları diye basıyorlardı yaygarayı. Hızlarını alamayarak kendilerinden yana olduğuna inandıkları Saraçoğlu için gösteriler yapa yapa başbakanlığa doğru yürüyorlardı. Başbakanlık önünde polisle çatışan gençler gene İstiklal Marşı oyununa başvurarak polisin elinden yakalarını kurtarıyorlardı kurnazlıkta. Bütün saldırılarla coşup taşmalar bir ezilmişlikten, bir umutsuzluktan, düş kırıklığının tepkilerinden başka ne olabilirdi? Beklenen yeni nizam çatırtıları yıkılıyordu işte. Almanlar yurda girip kendilerine göz kamaştırıcı geçit resimlerinde yanlarına alamayacaklardı geniş meydanlarda. Düşledikleri koltuklar tepe taklak olmak üzereydi. Ama gene de Alman faşizminin ölmeyeceğine, inançlarını yitirmemeye çalışır görünüyorlardı bu kafatasçılar. Alman ırkının üstünlüğüne inanan bizim yerli ırkçılarımız, kendi ırklarına bile güvenemedikleri halde nereden alıyorlardı bu coşup taşma hızını? Biz yeryüzünde üstün ırk tanımıyor, kendi ırkımızı değil de kendi ulusumuzu hiçbir ulustan üstün görmesek bile hiçbir ulustan da aşağı görmüyorduk. Eğer bir ulus bugün başka bir ulustan daha üstünse bunun nedeni ne kafa çevresinde ne de kanındaki al yuvarlarındaydı. Bu bir ulusun egemen olma tutkusundan ileri gelmiyor muydu? Afrika'yı, Asya'yı, biraz da Avrupa'yı sömürü düzenine zorla sokmuş bir ulusun kölesi olmaya özenmek övünülecek bir şey miydi? Evet, bir düzen gerekirdi. Ulusça mutlu olmak için. Bu sömürüye dayanamayan, başka ulusların bağımsızlığına, özgürlüğüne saygı göstermeyi öngören bir düzen olmalıydı. Biz, diyordu Mustafa, halklar arasında, sınıflar arasında sömürünün sürüp gitmesini eleştiriyor, bir olanak eşitliliği yaratılmasını istiyoruz. Onlar bizim bu kardeşçe isteklerimizin karşısına, kişiler nasıl eşit olabilirmiş diye kendi bencillikleriyle çıkıyorlar. Ne zaman bu duygularını, bu düşüncelerini yazacak, halkımıza duyuracaktı? Şimdiden bir kitaplık şiir vardı elinde. Bunları bir daha yayınlayamayacak mıydı? Yazmak, yayınlamak hakkı yalnız insanı hor görenlere mi verilmişti? Güneş yaprakların arasından sıyrılarak başının üstüne doğru yükseldikçe doğadan gelen bir özgürlük havası, bir umursamayış, bir uçarılık dolup taşıyordu içinden. Bugün korkmuyordu yakalanmaktan nedense. Sağlığından gelen bir güvendi bu biraz da. 2 aylık bir dinlenme vücutça çok şey kazandırmış olacaktı. O sinsi öksürük hemen hiç yok denecek kadar kesilmiş, iştahı düzenmişti. Faruk Toprak'ın 23 numaralı hücresinde bile günlerce kalacak gücü buluyordu bu anda kendisinde. Zaten Cengiz'in evindeki durum da bir bakıma farksız değildi ki hücrede yaşamaktan. Geceleri çıkmadığı gibi gündüzleri de pencereyi aralayıp bakamıyordu. Bu çekingenlik kendisini ele vermesinden çok Cengiz'in başını belaya sokmak kaygısından ileri geliyordu. Bundan sonra güzel havalarda sık sık çıkacak, temiz havadan, güneşten yararlanacaktı. Özgürlüğünü yitirme pahasına da olsa gerekliydi sağlığı için.